Ayrım 33, sayfa 263. Amber'le Nelly, Melike'nin toparlanmasına yardım etmek için birkaç gün daha kaldılar yanında. Evinden ayrılmadan önce Melike'nin yapmak istediği şeylerden biri de kuyuyu süslemekti. Kendisi bunu hiç yapmamıştı ama annesinin ve diğer Bornovalı kadınların yaz ortasında kuyuyu nasıl süslediklerini iyi hatırlıyordu. Bahçede çiçek açan bütün bitkilerin çiçeklerini toplamalıyız. Yaseminleri, manolyaları, nar çiçeklerini, begonvilleri. Yeşilden başka renk kalmayıncaya kadar tomurcuklanan bütün renkli çiçekleri koparmalıyız. Fulun kokusunu gülün kokusundan, yasemini hanım eli kokusundan ayırt edemez hale gelinceye kadar bütün çiçekleri birbirine karıştırmamız gerekiyor. Biçimleri birbirinin aynı oluncaya kadar çiçekleri üst üste bastırıp sıkıştıracağız. Böylece çiçeklerden bir sunak oluşturacağız. Böylece üç kadın bütün gün bahçede çalıştılar. Güneşin tepede en üst noktaya çıktığı gündü. Melike, Amber'le Nelly'nin çiçekleri makasla değil, elleriyle toplamalarını istiyordu. Böyle yaparsanız dallarından doğal olarak kopar. Bazı bitkiler hemen kopuyordu ama bazıları dallarından ayrılmak istemiyordu. Bu yüzden onları boynunu çevirerek koparmak zorunda kalıyorlardı. Çok hoyrat bir işlemdi bu. Boyunlarını kopardıkları her çiçeğin acıyla ağladığını hissediyor, kendileri de ağlamaklı oluyorlardı. Bütün çiçekleri kopardılar. Geride yeşilden başka bitki kalmayıncaya kadar. Sonra onları sıkıştırmak için Singapur Hava Yolları çantasının içine doldurdular. Bu bahçe kışın bile hiç bu kadar boş kalmamıştı, dedi Melike. Hastalanıp da bakamaz olduğum zaman bile. O zaman bütün bitkiler aşırı büyüyüp tohuma kaçmıştı. Son kez çiçekleri topladığım zaman bile kuşların ve arıların yeniden çiçek yapması için birkaç tomurcuk bırakmıştım. Tohumların filiz vermek için renge ihtiyacı vardır. Renk olmazsa hepimiz ölürüz. Biliyorum. İkindi olduğunda tomurcuklanan çiçeklerin mayalandığını hissettiler. Hafif tatlı bir sirke kokusuydu. Güneş batarken sinek kuşları sürü halinde içeri doluştu. Begonvillerin içine daldılar, alışkanlıktan ötürü. Asmaların arasında kendi türlerini kuşaklar boyu besleyen balın kaynağını içgüdüleriyle arayarak cıvıldadılar, şakıdılar ve vızıldadılar. Kör dalışlar yaptılar sürü halinde. Önce kızgın fareler gibi ciyakladılar. Sonra hüzünlü bir senfoni söyler gibi crescendo yaptılar. Sanki bitkilerin artık çiçek açmayacağını, bahçede hiç tatlı öz kalmadığını anlamışlardı. Hayat kaynaklarını geri gelmemecesine kaybettiklerini sanki anlamışlardı. Hayat pınarlarını yitirmişlerdi. Alacakaranlık çöktüğünde bütün kuşlar ölmüştü. İzmir'deki ev 1997. 4 katlı apartman görünümünde eskice bir bina. Büyüklü küçüklü çok pencereli. Küçük siyah beyaz fotoğraf. Hayatımdaki gelişmeler beni gelecekte nerelere yöneltirse yönetsin, o ev ölünceye kadar benim ruh evim olarak kalacak. Kucak açılarak karşılanacağından emin olmasam bile yosun bürümüş taşların ya da diz boyu büyümüş otların tanıdık ve güven verici gülümsemelerini bulamasam bile oraya döneceğim. Gavin Maxwell, Parlak Bir Su Halkası. Acınası bir haraplık ve bakımsızlık içinde ahşap cephem yaşlılıktan çürümüş, güzel süslemelerim böcek yenikleriyle didiklenmiş bir halde yıllardır adeta ölüm döşeğinde yatıyordum. Solgun, benzi atmış, boyaları soyulmuş, doğal unsurlarıyla aşınmış durumdaydım. Kafes süslemeli balkonum tehlikeli bir biçimde boşlukta sallanır olmuştu. Yağmur oluklarım pastan çürümüştü. Pencerelerimin bir kısmı parçalanmış, bir kısmı ise kalaslarla çakılmış durumdaydı. Çok uzun bir zamandan beri ilgi ve saygı görmeden, zayıf ve kırılgan bir halde, kurtarılma umudu taşımadan ayakta kalmaya çalışıyordum. Birkaç ay önce teftişe gelen bir memur benim emniyetsiz ve yıkıma mahkum olduğumu açıklamış ama son sahibim uyuşturucu ticareti yapan bir maganda, beni satabilmek için adama rüşvet verip susturmuştu. Her tarafıma satılık ilanlarının asıldığı gün önümden geçen insanlar hayretle başlarını salladılar. Bazıları ise harap halime güldü. Ama sonra bir anda bir sihirli değnek dokundu sanki. Hayatta bir kez olan mucizelerden biri geldi başıma. Esma'nın geldiği günkü gibi canlı bir andı. İki kadın sokağın karşısında durup uzun uzun bana baktılar. Biri 40'lı yaşlarında, diğeri ise onun yarı yaşından da küçüktü. Orta yaşlı olanın görünüşünde tanıdık bir şeyler vardı. Başına hafifçe sağa eğişi ve sonbahar yaprakları rengindeki gözleri tanıdık geldi bana. Üstündeki modern kıyafet ve kısa saçları olmasa sanki öldüğü sıralardaki Esma'nın hık demiş burnundan düşmüş gibi geldi. İkisi orada durup gözlerini kısarak derin düşüncelere dalmış gibi uzun uzun baktılar bana. Dudaklarının kıpırtısını okudum. İşte bu ev Neli, dedi olgun kadın yanındaki genç kıza. İnanabiliyor musun? Ben bu evde doğmuşum. Bu sözler üzerine yerimden sıçradım adeta. Bir asırdan daha yaşlıyım ama bunca zaman içinde çeşitli sahipler değiştirdiğim halde benim içimde yalnızca bir tek çocuk dünyaya gelmişti. Çok tuhaf bir tesadüftü bu. Çünkü doğurganlık çağında olan birçok kadın yaşamıştı bende onca yıldır. İşte o çocuk, şimdi bana bakan bu orta yaşlı kadın, Amber'di. O yoğun duygulu küçük kız, Esma'yla inanılmaz benzerliği aile mirasıydı. Ama neden geri dönmüştü bunca zaman sonra? Neredeyse titremeye başlayıp herkesi korkutacaktım. Ne acıklı bir görünüşü var, dedi Neli. Hiç sevilmiyor gibi duruyor. Evet, zavallıcık, dedi Amber. Tamamen terk edilmiş gibi. Galiba burada çok uzun süredir kimse yaşamıyor. Yan avludan yürüdüler, sallantılı kapıdan geçip denize giden patikadan ilerlediler ve iskeleye indiler. Bak şu manzaraya. Buradan ayrıldığımızda ben 5 yaşındaydım. Ama hep rüyalarıma girer bu ev. Anlıyorum, dedi Neli. Ben de hala Vermont'taki evimizi görürüm rüyalarımda. Birdenbire içimde tedirgin bir kıpırdanma duydum. Bir şey yukarıdaki jalüzeleri açmış dışarı bakıyordu. Adonis ağacı dimdik yerindeydi. Amber o ağacın efsanesini anlatmıştı Neli'ye. Ağacın dalına tünemiş bir bülbül gördüler. Kuş neşeyle şakıyarak "Hoş geldiniz" diyen bir şarkı söylüyordu. Yumuşak, ılık bir gündü. Amber'le Neli gün boyunca iskelede oturdular. Bir yandan deniz trafiğini, bir yandan Kordon Caddesi'ndeki hareketliliği izlediler. Saatlerce tek kelime konuşmadan oturdular. Güneşin son diliminin Ege Denizi'ne batışını seyrediyorlardı ki Neli annesinin koluna dokunup "Hadi dönelim artık," dedi. "Karanlık basmak üzere. Anneannen bizi merak eder sonra." "Evet, zavallının morali bozuk. Ona biraz lokma götürelim. Çok sever." Amber, Neli'nin peşinden giderek yan bahçe kapısından çıktı. Ama buradan ayrılmak gelmiyordu içinden. Anne kız caddeyi geçtiler, vapur iskelesine doğru yürüdüler. Bülbül, bahçede oradan oraya bir daldan diğerine uçuyor, gidenleri geri çağıran bir türkü söylüyordu. "Geri gel, geri gel, ruhumun neşesi geri gel." Tabii ki bülbülün sözlerini benden başka anlayan yoktu. Belki bir de ihtiyatlı bir merakla kıpırdanmaya başlayan cinlerden başka. Bülbül, Adonis ağacından havalanıp sokağın karşısına uçtu ve böylece bir yasağı çiğnemiş oldu. Çünkü hayaletlerin ruhları yaşadıkları bölgelerin sınırlarıyla belirlenmiş katı kurallarla kısıtlıydı. O sınırı geçmek tehlikeliydi. Ev ruhlarının ve sokak hayaletlerinin o bölgeye girmesi tehlikeliydi. Ruhlar arasında çıkacak bir savaştan en kötü sonuçlar beklenebilirdi. Bülbül Amber'in omzuna kondu. "Ne tatlı bir kuş," diye cıvıldadı Neli. "Bak, sanki bizimle konuşmaya çalışıyor." Derken kuş tekrar havalandı, evin kapı sütununun üstüne tüneyip şakımaya başladı. "Burada yaşarken bana söylenen bir ninni gibi tıpkı," dedi Amber. "Dandini, dandini, danalı bebek," diye mırıldanmaya başladı. Çok tuhaf bir şey Acayip dedi Nelly. Amber bir anda aldığı ani bir kararla döndü. Kapımda asılı duran satılık ilanının önünde durdu. Anne, nereye gidiyorsun? Diye bağırdı Nelly arkasından. Koşup annesini yakaladı. Ne diyor o yazıda? Yıkılması gerekli herhalde. Hayır, satılık diyor. Nelly bir anda annesinin aklından geçenleri okudu. Aman Tanrım dedi. Bunun gibi bir harabeyi kim almak ister? Herhalde yıkıp yeni bir bina yapacaklar. Ne durumda olduğunu görmek istiyorum. Evin iskeleti bana sağlam ve güzel görünüyor. Anne kız, tek bir menteşeye dayalı yan kapıdan girdiler. Sokaktan geçenler onları kuşkuyla süzüyordu. Ama göz temasına girmekten kaçınıp onların varlığını görmezden geldiler. Sanki gizli bir hayalet görme duyularının üstüne bir peçe çekmiş gibi. Arka pencereler kalaslarla güçlendirilmişti ama bodrumdaki kilere açılan kapılardan biri içine göçmüştü. Aşağıda kilerin duvarları çürüyüp bel vermişti. Döşeme tahtaları kırılmış, pencereler parçalanmıştı. Mahallenin bütün sokak kedilerinin sığınağı haline gelen bodrum yoğun kedi çişi kokuyordu. Kocaman taşaklarıyla sıska erkek kediler, her yere kendi kokularını süren dişi kediler, ince sesli viyaklamalarıyla yavru kediler. Ne tuhaf değil mi dedi Amber. Bir zamanlar harem ağalarını hadım eden bu kültür kendilerine aynı şeyi yapmayı ihmal etmiş. Kalabalık yolların ortasında birbirine sokulmuş bir anda. Bir zamanlar harem ağalarını hadım eden bu kültür kedilerine aynı şeyi yapmayı ihmal etmiş. Kalabalık yolların ortasında birbirine sokulmuş bir anda ezilecek kedi yavrusunu görmek o kadar içimi paralıyor ki. Bodrum'daki çeşitli erzak odalarının, kilerlerin kapılarını açtılar. İşte burası da küçükken yemeğimi yemediğim zaman beni gönderdikleri zindan. O zamanlar ebeveynlerin kararları daima çocuğun isteklerine üstün gelirdi dedi Amber. Boş bir oda yoktur biliyor musun? Hepsinin içinde ne hayatlar geçer. Sonra eğri büğrü basamaklarından çıktılar ama yukarı odalara açılan kapı sürgülüydü. İster istemez tekrar sokağa döndüler. Satılık ilanındaki telefon numarasını çevirirken Amber'in elleri ihtiyar bir kadınınki gibi titriyordu. San Francisco'ya ne zaman döneceğiz diye sordu Nelly. Zamanı gelince dedi Amber. Yarın emlakçıyla gidip tekrar bakacağım eve. İşini de görmek istiyorum. Korkarım sen bir şeyler düşünüyorsun. Korktuğum şeyi düşünmüyorsundur umarım. Galiba düşünüyorum. Gelecek yıl sen üniversiteye başladığında San Francisco'daki evde kendi başıma onca boş zamanla ne yapacağımı bilmiyorum. Senin yokluğunu doldurmaya çalışarak eski hayatımı sürdüremem ki. Neyse, sana söylemiş miydim hiç? Büyük annen Esma bu evi 25 karatlık safir yüzüğüyle satın almış. Onunla şimdi bir çift Nike ayakkabı alabilirsin ancak. Abartmasan olmaz. Hadi, mızıkçılık etme. O geceyi anlatabilmeme imkan yok. Her köşeden, her yarıktan, her çatlaktan cinler fırladı. Hayaletler, deniz perileri, hayal insanlar, hepsi, hatta kızıl kadın bile yer yarıldı, ortaya çıktı. Her süpürge, her temizlik bezi canlandı. Çılgın bir telaşla her tarafımı yıkayıp ovdular. Toz aldılar, cila yaptılar, onardılar ve eski halime soktular. Beni hayat öpücüğüyle hayata döndürdüler. Gün doğarken her şeyimle pırıl pırıl olmuştum. Sabah 10'u 10 geçe geldiler. Amber, Nelly ve Firuzi denen son sahibim. Adam giriş kapımdaki kalasları söküp ziyaretçileri içeri aldı. Tuhaf şey dedi adam. Buraya son kez geldiğimden farklı görünüyor her şey. Herhalde gece cinler hortlayıp her tarafı temizlemiş, adam etmişler. Arsız arsız güldü. Evin içi hatırladığımdan farklıymış dedi Amber Nelly'ye. Rüyalarımda gördüğüm ev çok daha büyüktü, daha soluktu. Sen hep bir ev içinde yaşanmadığı sürece yuva değildir dersin. Amber odadan odaya süzüldü. Yolculuğa uygun ince keten bir elbise giymişti. Nelly uzun adımlarla annesinin arkasından takip ediyordu. Uzun, sarı saçlı, ince ve uzun boylu bir genç kızdı. Diğer ipekçi kadınlara benzemiyordu, gözleri hariç. Tavanlar hatırladığımdan daha basık, odalar daha küçük diye sürdürdü Amber izlenimlerini. Hafıza tuhaf oyunlar oynar insana. Ama ışık konusunda yanılmamışım. Tıpkı hatırladığım gibi. Bak, ışık nasıl da evin cephesiyle bahçedeki karataş arasında bir huni gibi süzülüp mutfak zemininin mermer dilimlerine vuruyor. Sanki hatıraların gölgesini geri gönderiyor. Hamamda kubbenin kırılmış camlarından giren yağmur suları küçük bir göl oluşturmuştu. Amber, su birikintisinin yüzeyinde kısa bir an Esma'nın yüzünü görür gibi oldu. Babaannesini fotoğraflarından tanıyordu. Herkes de ona benzetirdi kendisini. Gözlerini kırpıştırınca Esma'nın görüntüsü kayboldu. Onu buraya tekrar gelmeye zorlayan bir gün önce hissettiği duyguyu hatırladı. Bülbül'ün o eski ninninin melodisiyle söylediği şarkıyı hatırladı. Bu hayaletli bir ev mi diye sordu Amber ev sahibine. Yoo dedi adam. Ben burada yıllarca oturdum. Ne hayalet ne bir şey var. Normal bir ev işte. Çok masraf gerektiren bir ev. Uzun zamandır bakım görmemiş. Bu eski bir ev hanımefendi. Fazla bir şey bekleyemezsiniz. Bizim memlekette 10-15 yıldan fazla dayanacak evler inşa edilmez. Oysa bu ev 100 yıldan fazladır ayakta. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Ben yıkıp yeni bir ev yapsaydım, 4. ve 5. katlara ne oldu peki? Bu evin 3 kattan fazlası olmadı hiç. Peki o zaman annemle babam üstünde bir çatı terası olan 5. katta yaşarken, ben dama çıkıp nereye düşecek diye taş atarken hayal mi görüyordum diye içinden geçirdi Amber. Ama adam da tartışmaya girmedi. Aile tarihini böylelerinin bilmesini istemiyordu. Araya emlak komşuncusu falan girmemişti. Göbekli, saçları kelleşmiş adam noterin hazırladığı evrakı imzaladı. Amber'in mimarlık yarışmasının ödülünden aldığı paraydı bu. Filmlerdeki gibi bir çantanın içinde getirdi paraları. El sıkıştılar, adam çekip gitti. Sen delisin anne dedi Neli. O kadar parayla neler yapabilirdik halbuki. İyi bir öykü için düşük bir fiyat diye gülümsedi Amber. Bu evde o kadar güzel öyküler var ki. Burası benim tohumum Neli. Buna saygı göster. Yalnız kaldıklarında Amber cep telefonunu çıkarıp bir numara çevirdi. Kamile karamela gibi ağzalı bir sesle "Efendim?" dedi. Bir işitenin bir daha unutmadığı sesi yaşlılık ve sigaradan iyice kalınlaşmıştı. "Merhaba anne, nasılsın? Neden daha önce aramadın?" "Çok koşuşuyorduk. Hani dün dönecektiniz?" "Biliyorum ama bir şeyler çıktı. Asla tahmin edemezsin." "Ne oldu? Söyledin tabii. Annem iyi mi?" "İyi iyi. Onunla ilgili değil zaten. Benimle ilgili. Yani bir ev satın aldım." "Ne demek istiyorsun?" "İzmir'deki ev vardı ya. Hani oturduğumuz benim doğduğum Karataş'taki ev. İşte onu satın aldım. Mimarlık ödülü paramla." "Ne demek istediğini hiç anlamadım. Ne yaptın?" "İzmir'deki evi satın aldım." Kamile anlaşılmaz bir takım sözler geveledi ağzında. "Sen aklını mı kaybettin kızım? Eğer bu memlekette bir ev sahibi olmak istiyorsan rahat yeni bir apartman dairesi alırsın. Bir harabe değil. Onlardan yeterince var zaten. Geç olmadan aklını başına topla Amber. Artık çok geç. Parasını ödedim, kağıtları imzaladım. Hem zaten ben rahat yeni bir apartman dairesi falan istemiyorum. İçinde doğduğum evi istiyorum. Benim için bir anlamı olan yeri. Zamanla onu restore ederim. Boşuna mimar olmadım." "Başına dert mi arıyorsun kızım? İyi işte buldun. Senin başına çöker o ev. Mahzeninden cesedini çıkarırlar. Hayaletler de cabası." "Ne hayalet? Hayalet, mayalet yok. Küçükken hayal gördüğüm zaman öyle demez miydin bana? Görünmeyen şeylere inanmadığını zannediyordum." "Belki inanmıyorum ama o evde tuhaf şeyler oluyor. Herkes hayaletler var diyor. O zaman onlarla bir an önce tanışmak için sabırsızlanıyorum." Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Kamile, "Anneme tahliye kararını söyledin mi?" diye sordu. "Söyledim. Çok mahzun ama gelip seninle oturmayı kabul etti." "Seninle konuştu mu?" "Evet, gayet güzel konuşuyor." "İnanamıyorum. Bir yıldan fazladır ağzını açıp bana tek kelime söylemedi." "Eh, bir mucize gerekiyor diyordun. O mucize gerçekleşti anlaşılan. Ona tahliye kararını söylememek gerek bile kalmadı. Kendiliğinden senin yanına gelmeye karar verdiğini söyledi." Kamile telefonun öteki ucunda hıçkırmaya başladı. "Üzülme anne," dedi Amber. Seninle de konuşacaktır artık. Onun için ağlamıyorum. Başka bir şey oldu. Korkunç bir şey Amber. Sana söylemeyecektim ama. Ne oldu? Ayda. Ne oldu Ayda'ya söyle. Herkese kalp krizinden öldüğünü söylüyoruz ama balkondan attı kendini. 7 kat yukarıda. Kendini mi attı? Ne diyorsun? Evet, alttaki butiğin neon tabelasının üstüne düşüp elektrik çarpmasından can verdi. Uzun bir süre ikisi de konuşamadı. Bahçede Adonis ağacına tünemiş bir bülbül yaz şarkısı söylüyordu. Ayık mıymış bunu yaptığında? Bilmiyoruz. Belki kullandığı ilaçlar onu cinnet noktasına getirdi. Yatağının baş ucunda çok sayıda ilaç bulmuşlar ama bu işe bir süredir kendini hazırladığı kesin. Evinin her yerinde ölümü halinde neler yapılması gerektiğini, eşyalarından hangisinin kime gideceğini falan anlatan notlar bulundu. Besbelli ki epeydir intiharı düşünüyordu. Çünkü Ayda yaşlılıkla ve güzelliğini kaybetmekle başa çıkamıyordu. Hayır, düşme sonucu ölmedi. Ayda aşk acısından öldü. Babaannen Esma gibi. Sanmıyorum. O bu yolu seçmezdi. Ayda böyle yapmazdı. Bir kasıt ya da cinayet olmadığına emin misiniz? Kesinlikle. Korkunç bir durumda bulundu. Tanınmaz haldeymiş. Benim bildiğim Ayda ölmek istese üstü şeker kaplı pembe renkli haplar yutar ya da baldıran çayı filan içerdi. Üstüne seksi bir elbise giyip etrafına çiçekler ve başka güzel şeyler koyup yatağına uzanırdı. Betona çakılıp kemiklerini kırarak ve kebap olarak ölmezdi. Bu dediğini yüzünü kaybetmeden önce yapardı. O ameliyattan sonra görünüşünden nefret etmeye başlamıştı. Biliyorsun, bunu herkesten daha iyi biliyorsun. Onu gördün ve kendin söyledin bunu. Gerçekten de yüzünden o kadar nefret ediyordu ki kendini balkondan atmadan önce yüzüne asit dökmüş. Onu yerde bulduklarında yüzü tanınmayacak haldeymiş. Allah'tan burada sizin Amerika'da yaptığınız gibi ölüleri tabut içinde teşhir etmiyorlar. Hiçbir güzellik uzmanı Ayda'nın yüzünü düzeltemezdi çünkü. Kamile telefonda hıçkırıklarını zapt edemiyordu. Derken omzunda yatıştırıcı bir dokunuş hissetti Amber. Ama ağlayamıyordu. Gözyaşları akmıyordu bir türlü. Cenaze ne zaman diye sordu. Dün defnettik onu diye içini çekti Kamile. Genelkurmay Başkanlığı kocaman bir çelenk gönderdi. Bütün üst düzey generaller cenazeye geldi. Başbakan, yabancı askeri ateşeler hepsi geldiler. Hayatımda bu kadar çok çelengi bir arada görmemiştim. Sanki kraliyet ailesinden biri ölmüş sanırdım. Ayda'yı asri mezarlıkta kendi başına gömdük. Biliyorsun, general yani Ayda'nın kocası eski mezarlığa defnedilmişti. Babanın da yattığı aile mezarlığına. Ama Ayda kocasını bir ziyarete gidişinde hırsızlar tarafından soyulunca oraya gömülmeyi reddetmişti. Canlı bir insanı bile soyuyorlarsa ölülere neler yapıyorlardır kim bilir. Altın dişlerimi çalsınlar diye mezarımı soymalarına izin vermem demişti. Sonra da kendine şehrin daha varlıklı ve temiz bir semtindeki mezarlıkta bir mezar satın almıştı. Çimenler her zaman yeşil orada. Sürekli bakım yapılıyor. Çiçekler sulanıyor. Mezarlar arasında da daha fazla aralık var. Ayda'nın ölümünü Teoman'a söylediniz mi? Hayır. Bir arkeolojik kazı için Zeugma'ya gitmiş Teoman. Ona ulaşamadık. Onu hemen bulmalıyız. Haberi alınca perişan olacaktır. Neden beni hemen aramadın? Olur olmaz aramalıydın. Ne yararı olacaktı ki? Biz ölülerimizi hemen gömeriz bilirsin. Ayrıca yolculuğunun tadını kaçırmak istemedin. Annemle uğraşırken zaten yeterince derdin vardı. Neyse, Ayda seni de vasiyetine koymuş. Sana 20 milyar lira ve bazı eşyalarını bırakmış. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Gavin Maxwell, GAVINMAXWELL. Zeugma, ZEUGMA, San Francisco, SANFRANCISCO.